Merhaba, Trenden Bildiriyorum podcast serisinde 38. bölüme geldik. Ankara Ekspresi'ndeyiz, yine raylarda ilerliyoruz ve İstanbul'a doğru işte şu an sanırım Eskişehir'e yaklaşmak üzereyiz. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Pek çok bölümde kişisel gelişim, özellikle son bölümlerde kişisel gelişim odağındaydık. Şimdi tekrar bir böyle dönüyoruz. Startuplar, girişimler, pazarlama, biraz daha iş dünyasındayız. Bu bölümde pazarlama dünyasının acımasız gerçeklerinden birini ele alıyoruz. Pazarlama kanalları neden zamanla etkisini kaybeder sorusuna cevap arayacağız. Aslında sadece pazarlama kanalları olarak bakmayalım. Yani hayatımızda aslında zaman geçirdiğimiz, bir şekilde ilgimizin olduğu, ilgi duyduğumuz platformlar, ortamlar, uygulamalardan niye kaçarız? Ya da bu uygulamalar niye biter, miadını doldurur? Adriana Tika'nın All Marketing Channels Decay with Time, What to Do About It? Yani tüm pazarlama kanalları zamanla etkisini kaybeder. Peki ne yapmalı? Başlıklı yazısı bu sorunun cevabını aramış ve pazarlamacıların ya da kullanıcıların bu kaçınılmaz süreçte nasıl başa çıkabileceğine dair stratejiler sunmuş. Şimdi hazırsak pazarlama kanallarının evrimini ve pazarlamanın değişen doğasını böyle bir yolculuğa çıkıp değerlendirelim. Yazımızın orijinal dilindeki başlığı All Marketing Channels Decay with Time, What to Do About It? Yani tüm pazarlama kanalları zamanla etkisini kaybeder. Peki ne yapmalı? Başlığımız bu şekilde. Gözünüzü zaten belirtmiştim. Adriana Tika yazarımız, kendisinin Medium üzerinde yazılarını detaylıca inceleyebilirsiniz. Pazarlama ve startuplar, girişimler falan, bunlarla ilgili yazılar paylaşıyor. Bu yazıları inceleyebilirsiniz. Link de yine açıklama kısmında yer alacak bu bölümün. Adriana Tika, pazarlama kanallarının ve taktiklerinin zamanla etkisini kaybetmesinin nedenlerini incelemiş. Yazar, tüketicilerin yeniliğe olan ilgisi ve pazarlamacıların da aynı taktikleri tekrar tekrar kullanmasının bu süreci hızlandırdığını belirtiyor. Makalede pazarlamacılar bu durumla başa çıkmak için neler yapabilir? Bunu ele alırken ve bir yandan da pazarlama stratejilerini nasıl sürekli olarak geliştirebilecekleri konusunda da öneriler hazırlamış. Bunlara değiniyor yani yazıda. Pazarlama yani benim alanım. Yıllardır, çok uzun yıllardır keyifle üzerine kafa yorduğum, üzerinde çalışmalar yaptığım, bir yandan da açıkçası yani para kazandığım alan. Sürekli değişen, dönüşen ve kendini yenileyen bir dünya burası. Bir zamanlar işe yarayan taktikler bugün demode olabiliyor. Yani bir zamanlara da gerek yok. Dün işe yarayan bir şey bugün saçma olabiliyor ya da yani miadı dolmuş olabiliyor, zamanı geçmiş olabiliyor. Yani bir nevi aslında tıpkı bir moda akımı gibi, ki moda da aslında pazarlama ile çok iç içe olan bir konu. Pazarlama taktikleri de moda gibi bir süre sonra geçerliliğini yitiriyor. Peki tamam, okey. Neden yani? Niye böyle oluyor? Ve bu kaçınılmaz süreçte nasıl başa çıkabiliriz? Yani sürekli yeni bir yerden sonra insanın bunu yönetmesi de çok mümkün değil. Ya da rastgelelik burada pek bizi bir yere götürmeyebilir. O yüzden bir stratejiye ihtiyacımız var. Dika'nın yazısı işte evet bu sorulara cevap arıyor ve bize pazarlamanın değişen doğasını anlamamız için bir rehber de sunmuş. Bu anlamda güzel faydalanabileceğimiz de bir yazı olmuş. Şimdi öncelikle şeyi ele alalım ki yazı da öyle zaten başlıyor. Pazarlama kanalları neden etkisini kaybediyor? Dika pazarlama kanallarının etkisini kaybetmesinin temel nedeninin pazarlamacıların ya yani bu alandaki uzmanların aynı taktikleri tekrar kullanması olduğunu belirtiyor. Tüketiciler bu taktiklere aşina olduklarında onları görmezden gelmeye başlıyorlarmış. Bu durum Andrew Chen'in bir yasasına aslında dayandırılmış yazıda. O da zamanla tüm pazarlama stratejileri kötü tıklama oranlarına yol açar yasası. Bu yasa pazarlamada kullanılan her yöntemin ilk zamanlarda ilgi çekici ve etkili olurken zamanla tüketicinin bu yönteme alışmasıyla birlikte etkisini yitirdiğini ifade eder. Tıpkı yeni bir espriyi ilk kez duyduğunuzda gülmemiz ama tekrar duyduğunuzda gülmememiz gibi. Pazarlama taktikleri de tekrarlandıkça çekiciliğini kaybeder ve tıklama oranları da ya da etkileşim de düşer tabii doğal olarak. Pazarlama uzmanları, evet pazarlamacılar Bazen kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bir şeyi iyi bulduğumuzda onu sonuna kadar kullanmaya, suyunu çıkarmaya, böyle posasını çıkarmaya, hatta bazen suistimal etmeye meyilli olabiliyoruz. Yani bunu ister istemez kendimden de çevredeki bir şekilde benim gibi bu alanda çalışan insanlardan da yola çıkarak çok rahat görebiliyorum. Böyle bir durum var. Tıpkı bir şarkıyı çok sevdiğimizde böyle bıkana kadar dinlememiz gibi, bir pazarlama taktiği işe yaradığında onu şu müşteriye de yapalım, bu müşteriye de uygulayalım, bundan şu müşteriye de şöyle bir şey çıkartırız, şuna da böyle yani. Evet, bayağı bir suyunu çıkarabiliyoruz. Yani bu taktik bir şekilde işe yaradığında onu tekrar tekrar özetle bıkana kadar kullanıyoruz ya da yani artık bir işe yaramayana kadar diyelim. Ama tüketiciler bu taktiklere aşina olduklarında onları görmezden gelmeye başlıyorlar. Bu da pazarlama kanallarının etkisinin bir şekilde kaybolmasına neden oluyor. Yani aslında bir akıma hadi uyalım diyorsunuz. Sonra o akımın suyu çıkıyor. Siz ama hala bununla bir şekilde uğraşmaya çalışıyorsunuz. Buna zaman ayırıyorsunuz. Yani haliyle bir yerden sonra etkisi, anlamı, ilgi çekiciliği kalmıyor. Şu yakın zamanda işte yapay zeka uygulamaları üzerinden daha böyle ortamı, bir fotoğrafı ya da videoyu, anı çizgi karakterlere dönüştürerek, özellikle anime versiyonda şeyleri dönüştürerek anlatmak bir moda oldu. Şu an her yerde her şey artık bunu yapıyor. Yani yapmayın abi. Yani yapmasanız keşke, geldi artık. Tadı kaçtı. Yenilik, tazelik ve alışılmadıklık diye devam etmiş Tika. Tika, tüketicilerin yeniliğe, tazeliğe ve alışılmadıklığa olumlu tepki verdiklerini belirtiyor. Pazarlama uzmanları bu unsurları kullanarak tüketicilerin dikkatini çekebilirler. Evet, ancak bu yeniliklerin de zamanla etkisini kaybedeceğini de unutmamak gerekiyor diye yazıda belirtmiş. Yani evet, insan beyni yeniliğe ve alışılmadıklığa meraklı. Tıpkı yeni bir oyuncak gibi, böyle yeni bir pazarlama taktiği başlangıçta dikkati çekiyor. Ama bu oyuncakla uzun süre oynadığınızda ya da belli bir miktar bununla zaman geçirdiğinizde sıkılırız tabii ki ve bunu bir kenara atarız. Bir daha hatırlamayız bile. O anlık bir şeydi ve bitti gitti yani. İşte aynı şey pazarlama taktikleri için de geçerli. Yeni bir taktik başlangıçta işe yarayabilir ama zamanla etkisini kaybeder ve yani bu nedenle de pazarlama uzmanları sürekli olarak yeni fikirler üretmek ve farklı yaklaşımlar denemek zorundadırlar. Bu işin biraz da matematiği ve bu işin biraz da doğrusu, gerekliliği bu yönde. Ama bu biraz da 2008 diyebiliriz. 2008-2009'dan itibaren böyle olmaya başladı. Çünkü sosyal medya çok yoğun bir şekilde artık hayatımızın içine girdi. Cep telefonları hayatımızın içerisinde, sürekli internete bağlandığımız cihazlar olarak yer aldılar. Ve böyle olunca inanılmaz bir veri akışı doğmaya başladı. Ve tabii bunların da bulunduğu platformlar, ortamlar, kanallar, araçlar, bunların hepsi gelişmeye ve inanılmaz sayıda çeşitlenmeye başladı. İnsanlar birbirlerini takip ettiler, başka insanları takip ettiler ve bir sürü insan takip etmeye başlayınca artık tabii haliyle de çok yoğun içerik ve yoğun malzemeye, akışa muhatap olur oldular. Kötü bir cümle kurdum ama neyse, anladınız. Doğal olarak biz devamında bu sürecin şunu yapmaya başladık insanlar olarak. Tüketici tarafından konuşuyorum. Yani şunu yapmaya başladık. İlgimizi çeken şeylere bir tık daha fazla zaman ayırsak da akışta sürekli o kısa zamanlar halinde içeriklere böyle çok az zaman ayırıp bir sonraki içeriye geçtik. Çünkü yetişmemiz gerekiyordu. Çünkü bildirimleri komple temizlememiz gerekiyordu. O akıştaki her yeni içeriğe erişmemiz gerekiyor. Twitter'daki akışımızın kaybolmaması gerekiyor falan. Bunun gibi bir sürü şey vardı. O yüzden bizim mutlaka ve mutlaka bir şeylerden geride kalmama hissimiz çok ciddi şekilde öne çıkar oldu. Haliyle de bugün popüler olan bir şey hemen yarın başka bir şeyle yer değiştirebiliyor. Çünkü onun artık miadı doldu. Bak, yeni bir şey daha çıktı. Dur, bir de şöyle bir şey var falan diye hemen ortaya çıkıyor ve hemen kaybolmaya başlıyor. O yüzden özellikle son 10 yıldır sosyal medya üzerinde firmaların paylaşımları ve benzeri şeylere de çok yoğun zaman ayırmamaları, kreatif anlamda çok yoğun bunlara zaman ayırmamaları, odak ayırmamaları gerektiğini biraz da düşünen bir durumdayım. Daha yüzeysel, daha net mesajını veren, yüzeysel derken tasarımsal olarak ya da yani kurgusal anlamda net mesajını veren, direkt olarak mesaj veren işlerin oluşması, çalışmaların yapılması biraz da gerekiyor. Çünkü insanların bunu inceleyecek vakti yok. Yani ve bu tasarım ya da bu üretim yaklaşık olarak yarım gün kadar falan gündemde ve bir sonraki gün yok artık. Yeni bir şey, başka bir şey ortaya çıkıyor. Biraz böyle bakıyorum ben. Belki yanlış bilmiyorum ama benim biraz da konuyu değerlendirme şeklim bu şekilde oldu. Yazıya dönersek, değişen kanallar, değişmeyen ikna teknikleri şeklinde bir bölüm var. Tika, pazarlama kanalları değişse de ikna tekniklerinin aynı kaldığını belirtiyor. Yazar, Julius Caesar'ın kullandığı yönlendirme programından günümüz sosyal medya fenomenlerinin kullandığı sponsorlu içeriklere kadar ikna tekniklerinin tarih boyunca benzer olduğunu vurgulamış. Bence burası çok kıymetli. Pazarlama kanalları teknolojinin gelişimiyle birlikte tabii ki sürekli değişiyor, evet. Ama ikna teknikleri, iletişimin yöntemi, içerikler, yani bunlar insanın doğasının değişmezliği sayesinde binlerce yıldır aynı kalıyor. Tıpkı bir hikaye anlatıcısının dinleyicilerini etkilemek için kullandığı evrensel yöntemler gibi. Pazarlamacılar da müşterilerini ikna etmek için benzer yöntemler kullanıyorlar. Bu nedenle pazarlama dünyasında başarılı olmak için hem yeni kanalları takip etmek hem de ikna prensiplerini anlamak gerekiyor diyebiliriz. Bu noktada şöyle bir örnek de verebilirim, yani yazarın yazısına ekleme yaparak. Halkla ilişkilerde birinci model olarak geçen bir şey vardır, bir model vardır. Basın ajansı modeli diye, işte basının ajans gibi, reklam ajansı gibi kullanılması ilk olarak aslında 1800 yılların sonunda P.T. Barnum isimli bir sirk yöneticisinin, aslında bir girişimcinin ya da bir üçkağıtçının, dolandırıcının ne dersiniz, ortaya attığı bazı yaklaşımlarla beraber ortaya çıkan bir süreç, daha doğrusu yaptıklarıyla. Kendisi, çok kısa şöyle belirteyim, kendisi bir sirk yöneticisi, sirkte bazı gösteriler yapıyor ve bu gösterilere insan çekmek için bir sürü yöntem değerlendiriyor ve bu yöntemlerin bazıları biraz da böyle katakulleli şeyler. Doğal olarak buradaki yöntemler zaman içerisinde bir şekilde işe yaramaz oluyor ve yeni yöntemler ararken gazetelerde bir şekilde nasıl adı geçer ve gazetelerde nasıl bir görünürlük sağlayabilir bunu araştırmaya, bunun üzerine düşünmeye başlıyor ve bir noktada çuval çuval sahte okuyucu görüşü, sahte okuyucu mektubu göndermeye başlıyor gazetelere. Ve bütün bu mektuplarda hep şu şekilde, işte P.T. Barnum'un sirkine gittim ve şöyle çok iyiydi, şöyle çok mutluyduk, şöyle çok güzel geçti, Allah'ım mükemmeldi, Allah, muazzam bir deneyim, kesin gitmelisiniz gibi. Yani aslı olmayan ve de bir şekilde aslında gerçekliği olmayan sahte yorumlar, sahte mektuplarla gazetelere mektup göndermiş. Peki bunu niye yapmış? Çünkü gazetelerde de okuyucu köşesi, okuyuculardan gelen mektuplara yer verilen bir bölüm var. Ve bu kadar çok mektup geldiğinde bir konuyla ilgili bir şekilde oralarda yer alabilirim diye düşünüyor ve gerçekten de böyle oluyor. Ve bu gönderdiği mektuplar, sahte yorumlar aslında bir nevi karşılık buluyor gazetede. Ve gazetedekiler hatta bu kadar ilginin olduğu bir konuya haber yaparsak gazetemiz daha fazla satabilir diye düşünerek P.T. Barnum'la bir röportaj falan yapıyorlar. Ve aslında bunların hepsi dönüp dolaşıp baktığınızda P.T. Barnum'un sahte okuyucu mektuplarıyla kendisini bir şekilde gazetede reklam yapabilir hale getirmesinden ibaret oluyor ve bunda işte basın ajansı modeli falan deniyor. Neyse, dönelim 2010 yılına, 2015 yılına, 2020-25 yılına. Şu anda da maalesef bazı markaların, bazı markalar ya da bazı kuruluşlar, bazı girişimler ya da girişim fikirleri diyelim, bunlar bir şekilde sahte yorumlarla, kendileriyle alakalı sahte görüşlerle bir şekilde karşılık bulmaya çalışıyorlar. Ve Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da, bloglarda, işte bu satışların yapıldığı platformlarda, yani pazar yerlerinde sahte yorumlarla var olmaya çalışan çok marka duyuyoruz. Şimdi yöntem baktığınızda aynı. Orada mektupken burada aslında dijital bir ortam değerlendirilmeye çalışıyor kullanıcı yorumunun paylaşılması için. Ama yöntem aynı. Araç değişti ama yöntem değişmedi. Aslında biraz da pazarlamanın temelinde bu yaklaşımın yer alması gerekiyor. Yazıda da zaten ta Julius Caesar'a kadar bu iş dayandırılmış. Peki ne yapmalı kısmına geldik. Yazar, pazarlama uzmanlarının tek bir kanala odaklanmak yerine farklı kanalları keşfetmelerini ve pazarlama stratejilerini sürekli olarak geliştirmeleri gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda ürünün ya da hizmetin yaygınlığına göre farklı pazarlama stratejisi uygulayabileceklerini ve erken benimseyenlere ve geç benimseyenlere farklı yaklaşımlar kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Pazarlama bir deneyim bir şekilde, bir aslında deneme yanılma süreci, deneyimleme süreci. Neyin işe yarayacağını, neyin yaramayacağını önceden kestirmek çok zor. Bu nedenle de pazarlama uzmanlarının tek bir kanala veya tekniğe odağa saplanıp kalmaları yanlış. Farklı seçenekleri denemeleri ve stratejilerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekiyor. Ayrıca ürünün veya hizmetin yaygınlığına göre farklı pazarlama stratejileri uygulamak da önemli. Erken benimseyenler yeniliklere daha açıkken geç benimseyenleri ikna etmek daha fazla çaba gerektirebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor tabii ki. Ve evet, böylece pazarlama kanalları neden zamanla etkisini kaybeder başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde pazarlama kanallarının evrimini, pazarlamanın değişen doğasını ve başarılı pazarlama strateji geliştirmenin inceliklerini konuştuk. Umarım bu yolculuk, bu süreç, bu sohbet bir şekilde pazarlama ile alakalı eğer bir profesyonel duruşunuz, durumunuz varsa ya da bir şekilde bu konuya ilginiz varsa size bir bakış açısı ya da değerlendirme anlamında bir vizyon katmıştır. Bir şekilde sizi bir yere doğru yönlendirmiştir, bir fayda sağlamıştır diye umuyorum ve aslında biraz da bir şeylerin yarın hemen değişebileceğini göz ardı etmediğimiz bir dünyaya ihtiyaç duyuyoruz. Pazarlama tarafında buna daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Yani bundan yaklaşık olarak 10 yıl öncesinde hala Facebook'u çok aktif olarak Türkiye'de değerlendirirken şu an Facebook'un yani muhtemelen herhangi bir markanın internet sitesinde sosyal medya hesaplarımız falan kısmında Facebook'un logosunu göremeyiz. Yani o seviyeye gelmiş durumda. Belirli markalar için ya da işte belirli sektörler için. O yüzden yarın Instagram'ı, YouTube'u unutup bambaşka, Twitter'ı unutup bambaşka şeylere odaklanacağımız bir dünya bizi bekliyor. Bu kesin. Ha nasıl olacak, nasıl gidecek, nereye doğru yapabileceğiz bilmiyoruz. Ama unutmayalım ki gelişimi, değişimi takip etmezsek geri kaldığımızda bunun dönüşü ciddi manada zor olacaktır. Bunu da zihnimizin bir kenarında tutalım. Trenimiz Eskişehir'e doğru geliyor. Yaklaştık biraz daha ve yolculuğumuzda yavaş yavaş benim uykumun uyuyacağım bölümüne doğru gelmiş noktada, gelmiş durumda. Bir sonraki hafta, bir sonraki bölümde tekrardan görüşüp bir araya gelene kadar kendinize dikkat edin ve pazarlamanın dinamik dünyasında yeniliklerin peşinde koşarak bir şekilde kendinizi taze tutmaya devam edin. Hoşça kalın.